bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Yıkanmak istemeyen çocuklar olalım. Ünsal Oskay. Yapı Kredi Yayınları. İstanbul, Şubat 1999. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 14 Aralık 2007. Bu kitap 372 sayfadır. Okuyan Bahar Özdemir. Kaiser geziye çıkmadan önce bütün kuş beyinli uyruklarını yıkanmış paklanmış olarak görsün diye nazırları, gözcüleri, teşrifatçıları Almanya'nın dört yanına haber saldığında, Kaiser'in buyruklarına göre düzenlenmiş uydurma bir hayatı yaşamaktansa kendi oyunlarını sürdürmek isteyen çocuklar direnir, yıkanmak istemezlermiş. Günümüzde hayatın nesnesi değil, öznesi olabilmemiz için yıkanmak istemeyen çocuklara ihtiyacımız var. Ünsal Oskay, içimizdeki o çocuğu açığa çıkarmamızda bize ışık tutuyor. Ünsal Oskay, 1939'da Urfa'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. İlk yazısı 1959-1960 yılında Pazar Postası'nda yayınlandı. Sonraki yıllarda Son Baskı, Yeni Tanin, Akis ve Milliyet gazetelerinde çalıştı. 1966-1967'de ABD'de Stanford Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi'nde Special Student olarak 37 kredilik bir eğitim gördü. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin Basın ve Yayın Yüksekokulu'nda asistanlığa başladı. 1972'de TRT Toplumsal Araştırma Büyük Ödülünü kazandı. Aynı yıl Kültür Değişimi Modelleri teziyle doktorasını tamamladı, siyasal bilim doktoru oldu. 1982'de 19. yüzyıldan günümüze kitle iletişiminin kültürel işlevleri tez çalışmasıyla doçent, 1989'da eski yasaya göre siyasal davranış profesörü oldu. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeki Basın ve Yayın Yüksekokulu'nda, Bursa Akademisi'nde, Anadolu Üniversitesi'nde, Marmara Üniversitesi'nde, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde hocalık yaptı ve yapmakta. Oluşum, Forum, Akis, Yedi Gün, Devrim, Yeni Gündem, Somut, Birikim, Argos, Varlık, Hürriyet, Gösteri gibi dergilerde yazdı, yazıyor. Kitapları Gelişim Açısından Kültür Değişimi, Doktora Tezi Ankara 1971, Toplumsal Gelişmede Radyo ve Televizyon, 1972 TRT Büyük Ödülü, Göç ve Gelişme, 1976, 19. yüzyıldan günümüze kitle iletişiminin kültürel işlevleri, 1982, Çağdaş Fantazya, 1982, Müzik ve Yabancılaşma, 1982, Estetize Edilmiş Yaşam, 1983, İletişimin ABC'si, 1992. Çeviri kitapları Walter Gellhorn, Amerikan Hakları Anayasası'nın Uygulanması, 1965, Kitle Haberleşme Teorilerine Giriş, 1968, Bertrand D. Wolff, Devrim Yapan Üç Adam, 1968, T.B. Bottomore, Toplum Bilim, 1972, Maurice Duverger, Meteoroloji Açısından Sosyal Bilimlere Giriş, 1973, Wright Mills, İktidar Seçkinleri, 1974, John King Fairbank, Çin'in Sömürgeleşmesi ve Amerika'nın Çin Politikası, 1976, G. Osipov, Toplum Bilim Teori ve Yöntem Sorunları, 1977, Wright Mills, Toplum Bilimsel Düşün, 1979, Ernst Bloch, Georg Lukács, Bertolt Brecht, Walter Benjamin, Theodor Adorno, derleyen Frederick Jameson, Estetik ve Politika, 1985, Lewis Henry Morgan, Eski Toplum, 2 cilt, 1987, Martin J., Diyalektik İngilem, 1989, Bernard Lewis, İslam'ın Siyasal Söylemi, 1993. Sunuş. Günümüz insanı Marx'ın bir önceki yüzyılın ortalarında Yahudi sorununda anlattığı süreci yaşamakta. Kurduğu toplumsal sistem onu insani bütün değerlerinden yoksunlaştırmakta. Bu süreç insan aklının en gelişkin olduğu günümüzde yaşanmakta. Acıları ile, düş kırıklıkları ile. Tüketimin demokratikleştirilmesi, kitle iletişim araçlarını kullanan bilinç endüstrisi ve hayatın gündelik yaşama biçiminde hepimizin benimsediği yüzeysel, olumlamacı algılama biçimi bu acılarımızın, bu düş kırıklıklarımızın kendi kurduğumuz toplumsal ilişkilerden kaynaklandığını görmemizi engellemekte. Sonuçta hala yitirmediğimiz düş görme yeteneğimiz ile daha insanca bir hayatı özlemlerimizde tasarlamakta, düş görme yeteneğimizi bastırdığımız hayat alanlarında ise önümüzdeki hayattan, insanlardan, insanın dünyasından korku duymaktayız. Bu korkumuz demokratik toplum hayatından vazgeçmeye her an hazır sıradan insanlara dönüştürmekte bizi. Gündelik hayatın rutin akışı içinde benimsediğimiz bu olumlamacı algılama düzeyini aşabilmek hayata eleştirel bir gözle bakmayı gerektiriyor. Yazma eylemi her şeyden önce bunun ortamını sağlıyor. Yazma eylemi Melville'in dediği gibi kuzey yarımküresinde yaşanan hayatın gerçek yüzünü anlamak için uzak denizlere açılmayı sağlıyor. Aynı anda Borges'in dediği gibi kralın adamlarından ve kasabasındaki hayattan sıkıldığı için yazan El Toboso'lu ya da Montiel'in gösterdiği bir saklı mutluluğu paylaşmanızı da sağlıyor. Yazma eylemi yaşanan bir hayattan sonra geçip giderken arkada bırakılan bir iki söz. Gündelik varoluş biçimimizin içindeki sınırlı insan halimizi aşıp da bıraktığımız bir iki söz. Bu söz ise ve sen benim sesimi işittin diyebileceğimiz tek varlıkla kendi Ninevesi'nin yıkımını da mutluluğu da kendi ellerinde olan insan ile buluşmamızı sağlıyor. Söz, insana eriştirilebilmiş söz, Ahab'ın yenilgisini yengeye çeviren yabanıl kızılderilinin şahini geminin direğine kanadından bakırdan çiviyle mıhlaması gibi. Bize biçilmiş kaderin en ergil yanını bakırdan çiviyle direğe mıhlamak kaderin erişilmez değiştirilmez görünmesini sağlayan büyüsünü bozan eylemimiz. Bir iletişimci ve bir siyaset bilimcisi olarak yazılarımda insan ile onun çevresini etkileşim içinde anlatmaya çalıştım. Kendimi eleştirdiğim, olumsuz gördüğüm, bitmesini istediğim hiç kimseden, hiçbir olgudan soyutlamadım. Ben de onların parçasıyım, onların oluşumunda benim de yerim var. Bu nedenle eleştirilerimde Voltaire'ci bir tepeden bakma yerine herkesle birlikte düşünmeye, hayatı herkesle birlikte değerlendirmeye çalışan Rousseau'cu bir yaklaşım olsun istedim. İlk gençliğimin güzel kadını dansözler kraliçesi Özcan Tekgül için de, Zeki Müren ve Bülent Ersoy için de, en kültürlü kültür bakanımız için de, hayatımızın önemli ya da önemsiz her öğesi için de buna özen gösterdim. Yazıların sıralanmasında belirli sayıda gündelik hayattan izlenimlere dayanan denemelerimden sonra uzunca bir metin, bir tür inceleme diyebileceğimiz bir metin olsun istedim. Bunun yazıların bütününü okumayı kolaylaştıracağını, kendi aralarında bir bütünlüğü olan metinlerin okunmasına bir derinlik kazandıracağını düşündüm. Yazdıklarımda kötümserliğin ağır bastığını sanmıyorum. Uzun süreceye benzeyen zor dönemlerde iyimserliğin yolu, yaşanan hayatın sahih halini görebilmekten geçiyor. Marx'ın yaptığı güzel bir alıntıyı yineleyeyim. Corruptio optimi pessima. Türkçesi aldatıcı, iva edici iyimserlik gerçek kötümserliktir oluyor. Ünsal Özkay. Yaşamımız heykellerin ezemeyeceği bir dünya. Kitapsız toplumun televizyonu. Batı toplumlarından farklı olarak uzunca bir süre kitap uygarlığı dönemi yaşamamış bir toplumda televizyonun kültürel gelişmede özgürleşimci bir araç olarak kullanılması ne derecede olanaklıdır? Türkiye'de de kimilerinin ünlü iletişim kuramcısı Marshall McLuhan'dan yola çıkarak ileri sürdükleri sav acaba geçerli olabilir mi? televizyonun seçkinci ve baskıcı kitabın yaptığının tersine, bölünmeler ve farklılaşmalar içindeki toplumu tıpkı geçmişin altın çağlarında olduğu gibi yeniden tek bir evrensel köy topluluğunun yakın ve özgür insan ilişkilerine kavuşturacağı düşünülebilir mi? Bu soru batılı toplumlarda son 15-20 yıldan beri sürekli gündemde. Çoğunlukla sorunun batı toplumlarında insanlara hem gelişme hem de özgürleşimi bir arada vaat etmiş olan aydınlanma felsefesinin 19. yüzyılın başından itibaren kendi geleneğine bağlılık gösteremeyişinden kaynaklandığı söyleniyor. Başka bir deyişle sorunun bilim ve teknolojinin kullanılmasında var olan toplum sisteminin etkinliğine ağırlık veren bugünkü gelişme anlayışının özgürleşim sorunsalını göz ardı edişinden kaynaklandığı ileri sürülüyor. Bu sorunun çözümlenmesi için gelişme ile özgürleşme arasındaki çelişkinin giderilmesi gerektiği belirtiliyor. Günümüze dek süre gelen bu çarpık gelişme anlayışının kendini saklı bir biçimde tüm toplumsal katmanlara benimsetmek için yaygınlaştırdığı bugünkü yaşama üslubunun eleştirel bir gözle yeniden değerlendirilmesinin tek çıkış yolu olduğu vurgulanıyor. Henüz bu sorunları Batı ile aynı yoğunlukta yaşamıyor toplumumuz. Ama yakın bir gelecekte, şimdiden hissetmeye başladığımız benzeri sıkıntıların yaşamımızı cendereye tümüyle alacağı düşünülürse, Batı'nın bu deneyimlerinden ve tartışmalarından hiç gecikmeden yararlanmamız gerektiği ortadadır. Batılı toplumlara erişmek için kitaba oranla televizyonun daha umut verici bir araç olduğunu ileri sürenler öyle görünüyor ki ne televizyonun bir iletişim aracı olarak işleyişini ne de Batı'nın bugün karşı karşıya bulunduğu kültürel sorunlarını yeterince bilmekte ve izlemekte. Oysa bunların ikisini birlikte ele alıp irdelemedikçe televizyonun kitap uygarlığından geçmemiş toplumlarda etkilerinin ne olabileceğini kestirmek olanaksız. Bu ikili sorunu ele almak için önce çeşitli toplumsal yaşam dönemlerinin kendisine göre iletişim teknolojileri geliştireceğini ve kullanacağını söyleyen McLuhan'ı incelemek gerekiyor. McLuhan'a göre, özetleyecek olursak, insanların mutlu, eski çağlarındaki iletişimin temel özelliği katı biçimde kodlanmamış olması. Eski çağların iletişimi, içindeki kodlanmış anlamı çıkarsamak durumundaki kişiye, mesajın alımcısına, İletişim sürecine katılma olanağı bırakan teknolojilere dayanmaktaydı. Heceleri temel alan dile uygun olarak heceleri seslendiren alfabetik yazı tekniğinin öncesindeki ideografik yazıyı buna örnek gösteriyor. Bunlara soğuk iletişim araçları diyor McLuhan. Daha sonraki tarih dönemlerinde ise heceleri seslendirerek gelişkin bir kodlamaya, alfabetik yazı yazma tekniğine, bunun da ardından kitaba geçildiğini, kitabın içindeki mesajların anlamsal içeriğini algılayacak olan tarafa iletişim sürecine etkin bir öğe olarak katılma olanağını bırakmadığını söylüyor. Bu tür iletişim araçlarına da sıcak iletişim araçları diyor McLuhan. Bunların okuyucunun metinden ne anlayacağını, kendi satır dizelemesinin ve düşünceleri geliştirme biçiminin doğrusallığı aracılığı ile kendi yapıları içinde önceden belirlemiş bulundukları ileri sürülüyor. McLuhan'a göre bu tür iletişim araçları bu nedenle demokratik değil. Kitaplarla ve yazı tekniğiyle gerçekleştirilen iletişimin günümüzdeki demokratik yaşam biçiminin öncesindeki dönemin yönetim felsefesine uygun olarak baskıcı, tek yöne akışlı, güdümleyici olduğu görüşünde McLuhan. Buna karşılık televizyonun izleyicisini iletişim sürecine kattığını belirten McLuhan, televizyon izleyicisinin beyaz camda uçuşan mercimeksi ışık lekeciklerinden görüntülerin oluşturduğu duygusal algılama, sensorial perception düzeyinden başlayarak iletişim sürecine ilişkin tüm algılama ve anlamlandırma evrelerine katıldığını söylüyor. McLuhan bu niteliği yüzünden de çağdaş iletişim araçlarının başında gelen televizyonun yeniden ta ideografik yazı günlerindeki gibi insanlığı bugüne dek süren parçalanmış ve farklılaşmış durumundan kurtarıp evrensel köy topluluğu yaşamına kavuşturacağı görüşünü savunuyor. Bir yandan iletişimin de tek yöne akışlı, egemen konumdaki kesimden bağımlı konumdaki kişi ve kesimlere doğru bir süreç olmaktan çıkararak demokratikleşeceğini söylüyor. McLuhan buna dayanarak televizyonun katılmacı çağdaş toplumlardaki yönetim felsefesine en uygun iletişim aracı olduğunu da ileri sürüyor. Bu iyimserliğe katılmak zor. Önce algılama sorununun ardındaki televizyon izleme olgusunun asıl önemli yanı olan anlama ve anlamlandırma, bilişim evresini ve bunun çağdaş insanın toplumsal gerçekliğini kendi gözü ile algılamasına ne derece olanak bıraktığını, McLuhan'ın bulanık bıraktığını görmek gerekiyor. Bunun yanı sıra kendi işlerliğini katılmacı yöntemlerle sürdürebilen günümüz toplumlarında Theodore W. Adorno'nun vurguladığı her demokratikleştirimin özgürleşim olmayacağı gerçeğini akıldan çıkarmamak gerekiyor. Oysa McLuhan'ın bu tür kaygılardan uzak tutumu 1950'lerden 1960'lara gelindiğinde ilginç bir dönüşüm göstermiştir. 1950'lerde teknolojik kötümserliği benimseyen McLuhan 1960'larda artık teknolojik iyimserliğe bağlanmıştır. Son döneminde amentüsü bütünüyle araç mesajı ilkesi olmuştur. Böylelikle iletişim olgusunu yalnızca teknolojik boyuta indirgeme yanlışını sürdürmüştür. Bu yaklaşımın ise iletişimi tarih, toplumsal yapı ve insan ilişkilerinden, kültür yaşamından soyutlanmış bir süreç olarak algıladığı iletişim olgusu ile iletişim teknolojisini bir ve aynı şeyler olarak gördüğü açıktır. Böyle bir tasarım 14. yüzyıl başından itibaren açıkça kendisinin karşıtına dönüşmüş, tek bir sınıfa ait olmaya başlamış, aydınlanma geleneğinin genel eğilimlerine hiç mi hiç ters düşmemektedir. 19. yüzyılın başından bu yana batılı toplum yaşamında egemen konuma gelen bilim ve teknoloji anlayışındaki narsistik ve pozitivistik yaşamın yerine onun estetize edilmiş replikasını koyan ve Eros'tan yoksunlaştırılmış, reel toplum yaşamını olabilecek olan tek insansal yaşam saydıran tüm öğeler, McLuhan'ın teknolojik indirgemeciliğinde yer ve işlevlerini sürdürmektedir. McLuhan'ın bugünkü McLuhan'cılarca sürdürülen teknolojik iyimserliğinin bu indirgemeci yanını göremeyen pek çok kişi, eğitici ve çağdaşlaştırıcı bir kültürel gelişme konusunda televizyona gereğinden fazla ve eksik bilgilenmenin yol açtığı yanlış bir tutumla umut bağlamaktadır. Gerçekte ise bu tür indirgemeci tutumlarla iletişim olgusuna bakanlar şu noktaları gözden kaçırmaktadırlar. 1. Günümüz toplumlarında iletişim olgusu, mesajları gönderen taraf ile mesajları alan tarafın çoğu kez birbirlerinden uzak yerlerde ve farklı toplumsal konumlarda bulunmalarını gerektirmektedir. Haberleri toplayan, çeşitli programları üreten kişiler ve onları çalıştıran iletişim kurumları, gazeteler, ajanslar, radyolar, televizyon kuruluşları, film sanayi, yazarlar ve bunun gibi ya da genel bir anlatımla bilinç endüstrisi, kitleleşmiş okuyucudan ya da izleyici seyirci durumundaki insanlardan uzak yerlerde, farklı toplumsal konumlarda, farklı bir etik içindedir. Bu nedenle iletişim kuramlarında üretilen haber ve diğer programlar yayımlandığında iletişim sürecinin olabilmesi, iletişim personelinin seçtiği, kodladığı mesajların kitlelerce başat kültürün içinde algılanabilmesine bağlıdır. Bu başat kültür ise farklı sınıf ve tabakalardaki insanların reel toplumdaki gündelik eylem ve edimleriyle ekmeklerini kazanabilmek, terfi edebilmek, eş dost seçebilmek, toplumun içinde yaşayabilmek, evlenebilmek ve bunun için öğrenmeleri, davranışlarının geniş bir bölümünü bunun normlarına göre düzenleyebilmeleri gereken toplumun egemenlik yapısına denk düşen kültür alanıdır. Çeşitli sınıf ve kesimler çalışma saatlerinin dışında evlerinde, komşularının ya da hısım akrabalarının arasında çeşitli alt kültürlerini sürdürüyor olsalar bile, Urfalı bir banka memurunun tatil günü büyük kentteki hemşerileriyle buluşup çiğ köfte partisi düzenlemesi ya da Batı ülkelerinden birinde hafta içinde ciddi bir satış memurunun hafta sonu tatilinde ailesiyle birlikte çıplaklar kampında soyunup dökülmesi gibi. İşlikteki, sokaktaki, kamu içindeki yaşamlarında bu başat kültüre göre yaşamak zorundadırlar. Aynı şekilde çalışan sınıf ve kesimlerde işlik dışı zamanlarında üretebilecekleri düşünce ve düşlerinde kendi toplumsal konumlarına denk düşen kendi alt kültürleri içinde yaşasalar ve dünyayı ya da toplumdaki olayları kendileri açısından görme olanağı bulsalar da toplumun önemli ve genel olan yaşam alanlarına çıktıklarında birey yurttaşlar olarak toplumdaki başat kültürün içinde yer almak zorundadırlar. Okullardaki eğitim, gazetelerdeki radyo ve televizyonlardaki haberler, çoğu programlar olayları ve dünyayı bu başat kültüre göre tasvir eder, yorumlarlar. Bu nedenle etkin bir biçimde işlerlik kazanabilmesi için iletilen mesajın gönderimci tarafı ile alımcı tarafının bu başat kültür alanı içinde anlaşabilmelerini gerektiren kitle iletişiminde alımcı taraf bağımlı konumdadır, eşit durumda değildir, özgür değildir. İletilen mesajı alacak olanların kitle iletişimi sürecinde yer alması, reel toplum yaşamına uyumlanmak zorunda oluşundan kaynaklanmaktadır. Bağımlı konumdaki insanlar aldığı mesajı kendi konumuna denk düşen kendi alt kültürü içinde değil, toplumdaki egemenlik ilişkilerini taşıyan başat kültür içinde açımlayacağı için bu iletişim süreci mesajları toplayan, kodlayan, iletimleyen tarafın değerlerine, normlarına, amaçlarına, siyasasına göre önceden belirlenmiş bulunmaktadır. Kısacası gerçek anlamda ancak eşit toplumsal konumda bulunan insanlar arasında ve bu insanların eşit derecede özgür ve bilinçli olmasıyla gerçekleşebilecek olan iletişim yerine burada bir buyruk verme, güdümleme ve buyruk alma, uyumlama süreci söz konusu olabilmektedir. Başka bir deyişle burada söz konusu olan bağımlı konumdaki tarafın, egemen konumdaki tarafın gerçek niteliği mistifiye edilmiş buyruklarını algılamak ve bunları başat kültüre göre anlamlandırmak yolu ile reel toplum içindeki rutin yaşamını olanak ölçüsünde düşük maliyetlerle sürdürebilmesine yönelik bir enformasyon edinme süreci olmaktadır. Buradaki iletişim sürecinde mesajı gönderene ve mesaja karşı eleştirel bir tutum söz konusu olamaz. Bağımlı konumdaki tarafın kendisine gönderilen mesajdan çıkaracağı anlamı toplumdaki reel yaşamın biçimlendirdiği etik belirlemektedir. Bu etik ise insanların bir bölümünün bağımlı, bir bölümünün ise egemen konumda olmasını haklı gösteren, doğal sayan bir etiktir. Bu nedenle özellikle günümüz toplumlarındaki kitle iletişimi Hannah Arendt'ın belirttiği gibi kapatılmış, engellenmiş bir iletişimdir, sınırlıdır, kısıtlayıcıdır, gerçekliği mistifiye edicidir, eğitici ve aydınlatıcı değildir. Etiği ya da başat kültürü bağımlı konumdaki insanlara bu insanların reel yaşamlarını sürdürebilmeleri için eylem haritası olarak benimseten, öğreten bir iletişimdir. Verili toplumdaki hegemonik ilişkileri taşıyan toplumsal sistemin etkinliğinden yana bir iletişimdir. Habermas'ın deyişiyle bu iletişim, kendisi bir egemenlik oluşturma ve sürdürme sürecidir. Günümüz toplumlarında kitle iletişiminin bu temel niteliği değişmedikçe iletişim sürecine katılma ne denli demokratikleştirilmiş, genişletilmiş olursa olsun bunun tek başına özgürleşimci bir iletişime dönüşmesi beklenmemelidir. 2. Televizyondaki iletişime katılma olgusuna gelince, televizyon gerçekten ilk bakışta bir soğuk iletici gibi görünüyor. Yeterli perspektif oluşturamayan, renkli TV için de aynı kusur söz konusudur. Bu nedenle renkli TV'de tam bir ikonolojik iletişim aracıdır. Görüntü düzenleminden ötürü sesi kapatılarak izlenen bir televizyonun birden büyüsünü yitireceği hep söylenir. Fakat sesi ile birlikte de izlense, ışık tonlarındaki ve ses titreşimlerindeki uyartanlarına bindirilmiş anlamların algılanabilmesi açısından da televizyonun gene yetkin ve gelişmiş bir iletişim aracı olmadığı unutulmamalıdır. Ayrıca ilgi çekici olabilmesi ve bunu sürdürebilmesi beyaz camdaki aksiyonun hızlı bir akış içinde verilmesine bağlı olduğu için ses ve görüntü değişimlerine yüklenmiş anlamların algılanabilmesi ancak etiğin içinde kalarak anlık, dolayımsız yapılabilen anlamlandırmalar şeklinde olmaktadır. Bu nedenle televizyon, İzleyicinin reel bilinci içinde kalarak ampiristik algılamalarına dayanan ikonolojik bir anlamlandırma yapabilmesine kod açımlama işlemini başat kültürle uyuşum içinde ona ters düşmeden eleştiren bir tavır almadan yapabilmesine neden olmaktadır. Bu yüzden de televizyonun kendisi dışındaki toplumsal ilişkiler değiştirilmedikçe ve özgürleşimci yeni bir toplum etiği oluşturulmadıkça bu teknik sınırlılığından ötürü bile televizyonun özgürleşimci bir iletişim aracı olarak kullanılması olanaksızdır. Etiğin sınırlayıcı etkilerinden özgürleşebilen bir algılamanın bilişsel yönden gelişkin bir algılama sürecinin TV'de olanaksızlığı TV teknolojisi içinde çözümlenemez. 3. Televizyon yayıldıkça İnsanların evrensel tek bir köy topluluğu yaşamına kavuşacağı savına gelince, yüzeysel olarak doğru, özde ise yanlış ve yanıltıcı bir görüştür bu. İnsanların yabancılaşmanın bugünkü toplumlarındaki kadar yoğun olmadığı, Gemeinschaft, topluluk, cemaat, Almanca, yaşamına yeniden kavuşmasının yabancılaşma denen somut olguyu ve bundan kaynaklanan gerçekliğin bilişsellik dışı, anti-cognitive, algılanması sorununu yaratan bugünün reel toplumlarındaki insan ilişkilerinin yeniden biçimlendirilmesine bağlı olduğu düşünülürse, McLuhan'ın bu savının geçersizliği anlaşılacaktır. Evrensel köy dediği bu yeni sözde cemaat yaşamının Hollywood filmlerindeki gibi basit bir kovboy kasabası olacağı kuşkusuz söylenemez. Ama günümüzün ileri toplumlarının yeni laik dini olan pozitivizmin biçimlendirdiği algılama kalıpları içinde reel dünyaya aynı biçimde bakan insanlardan oluşmuş, bugünkü dünyamıza oranla modern, yaşama üslubunun ve kültürünün her yana yaygınlaştırılmasıyla çok daha homojenleştirilmiş yeni bir dünyanın tasarlandığı ortadadır. Daha şimdiden bu yaşama üslubunun geri kalmış ülkelerde de sosyalist ülkelerde de yayılmaya başladığını, yarışmacı, acımasız, baskıcı, hegemonyacı bugünkü reel toplumlardaki başat kültürün yalnızca maddi değer üretimi yeteneğinin sınırsızlaştırılması ile de ortadan kaldırılıp yenilenemeyeceğini söyleyen düşünürlerin her gün biraz daha ağırlık kazandığını da belirtmek gerekiyor. Bu yeni dünyada ise tıpkı 19. yüzyılın ütopik sosyalistlerinden Saint-Simoncuların savundukları gibi özgürleşim beklentisi içindeki kitlelere bu konuda izleyebilecekleri tek bir yol bırakılmış olacaktır. Verili toplumun insan ilişkilerinin özünü değiştirmeden işlerliğini sürdürecek olan, bugüne kadarki bilinen gelişme sürecinin içinde yer alarak reel toplumun onları da özgürleşime kavuşturacağı günlere dek çalışmak, tüketimde bulunmak, dünyayı reel bilinçleri içinde algılamaya, böylece gerçekten değiştirilemeyen bir dış gerçekliğin estetize edilmesiyle oluşturulan çeşitli eğlenimlerden teselli ve avuntu aramaya devam etmek. Bu ise yukarıda da belirttiğim gibi insanın özgürleşimini 19. yüzyıldan beri süren geçerli aydınlanma geleneğinin insafına bırakmak olacaktır. Oysa Jürgen Habermas'ın belirttiği gibi günümüzde bu gelenek ve bu geleneğin bilim ve teknoloji anlayışı insanın özgürleşimi gibi sorunlarla ilgilenmeyi ideoloji saymakta, bilimsellik niteliği kazanabilmek için bu tür sorunlardan kendisini soyutlamayı şart saymaktadır. Verili toplumun etkinliğini önde tutan bir gelişme anlayışının biçimlendirdiği ve haklılaştırdığı özgürleşimci olmayan bir kültürel demokratikleştirim yerine özgürleşimci bir kültürel gelişmenin gerçekleştirebilmesi için bütün bu nedenlerle ikonolojik bir iletişim aracı olan ve insanları reel toplumların etiği içinde tutan televizyon gibi kitleselleştirici iletişim araçları yerine insana birey olarak dünyayı algılama olanağı tanıyan kitaba umut bağlamak çok daha doğru görünmektedir. Kitabın McLuhan'cıların ileri sürdüğü seçkinciliği de bugüne kadarki reel toplumların egemenlik ilişkilerinin seçkinciliğinden gelmektedir. Ama bu tür sorunları da anlamamız için gerekli olan iletişim aracı hala kitaptır. Çünkü gelişkin üretim teknolojisini işlerli kılabilmek için çalışma saatlerinde ve çalışma dışı zamanda toplumsal katılma olanaklarını demokratikleştirmek zorunda olan bugünkü reel toplumlarda her katılmanın demokratikleşim, her demokratikleştirimin ise özgürleşim olamayacağını düşünebilmek için de yolumuzu aydınlatan bize vadimizin ötesinde başka vadilerin de bulunabileceğini sezinletip yaşama umutla bağlanabilme olanağı bağışlayan hala kitaplardır. Milliyet Sanat Dergisi 15 Şubat 1982.